Ayrım 20, Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 209. 10. Bir hafta boyunca herkes sellerin yarattığı karışıklıkla o denli meşguldü ki, basında başka hiçbir haber yayınlanmadı ve eğer Rolf Kahle olmasaydı, selin bulanık sularında ve güçlülerin dayanışması içinde boğulan bir ordu, operasyon merkezindeki katliam duyulmayacaktı. Bir grup siyasi tutuklu ayaklanmış ve gardiyanların silahlarını ellerine geçirdikten sonra bazı barakalarda mevzilenmişlerdi. Çabuk karar verebilen, soğukkanlı biri olan kumandan talimat beklemeden onları toz etme emri verdi. Sözleri de harfi harfine yerine getirildi. Askerler onlara makineliler ve el bombalarıyla saldırdılar. Birçoğunu öldürdüler, hiç yaralı kalmadı. Çünkü hayatta kalanları bir avluda toplayarak acımasızca kurşuna dizdiler. Kan sarhoşluğu geçince subaylar cesetleri saydılar ve o zaman bu olayı kamuoyuna açıklamanın güç olacağını anladılar. Üstelik gazetecileri bunun yalnızca söylenti olduğuna da inandıramazlardı. Silahların gürültüsü uçmakta olan kuşları öldürdü ve gökyüzünden ölü kuşlar düştü. Bunu kimseye yutturamazlardı çünkü artık hiç kimse İsa'nın mucizelerine inanmıyordu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi çukurlardan korkunç bir koku yükselip havayı bozuyordu. İlk önlem olarak tüm meraklıların yaklaşmasını yasakladılar. Bölgeyi bir yalnızlık ve sessizlik örtüsüyle örtmeye çalıştılar. Hükümetin kumandanın kararını desteklemekten başka seçeneği kalmadı. Cumhurbaşkanı çalışma odasının mahremiyeti içerisinde, "Düzen güçlerine karşı gelinemez, bu tür şeyler demokrasiyi tehlikeye sokar," diye homurdandı. O zaman isyancıların birbirlerini öldürdüklerini söylediler ve bu yalanı o kadar sık tekrarladılar ki sonunda kendileri de inandılar. Fakat Rolf Kahle bu konuda resmi açıklamayı kabul edemeyecek kadar çok şey biliyordu. Aravena'nın kendisini görevlendirmesini beklemeden başkalarının cesaret edemediği yerlere gitti. Gerçeğin bir bölümünü dağlardaki arkadaşlarından öğrendi, diğer bölümünü ise mahkumları ortadan kaldıran askerlerden. Onları konuşturmak için birkaç bardak bira yetiyordu çünkü vicdanlarının huzursuzluğuna daha fazla katlanamıyorlardı. 3 gün sonra cesetlerin kokusunun kaybolmasının ve son çürümüş kuşların süpürülmesinin ardından Rolf Kahle'nin elinde olayla ilgili kesin kanıtlar vardı ve sansüre karşı mücadeleye hazırdı. Gel gelelim Aravena, hayale kapılmamasını, televizyonda tek bir sözcüğünü bile yayınlayamayacağını söyleyerek onu uyardı. Rolf öğretmeniyle ilk kez kavga etti. Onu korkaklıkla suç ortaklığıyla suçladı ama diğeri eğilmedi. Rolf Kahle muhalefetten birkaç milletvekiliyle konuştu. Onlara hükümetin gerillayla nasıl mücadele ettiğini ve tutuklulara nasıl davrandığını kanıtlamak için filmlerini, fotoğraflarını gösterdi. Bu belgeler kongrede sergilendi. Parlamenterler katliamı açıkladılar. Mezarların açılmasını ve suçluların yargılanmasını istediler. Cumhurbaşkanı bir yandan görevini bırakmak zorunda kalsa bile araştırmaları sonuna kadar yürüteceğini söylerken, diğer yandan da askerlere mezarların üzerine asfaltlanmış bir spor alanı yaptırıyor ve çukurları örtmek için 2 sıra ağaç diktiriyordu. Belgeler adli bürokrasinin karışıklıkları içerisinde kayboldu ve tüm basın yöneticileri İçişleri Bakanlığı'na çağrılarak silahlı kuvvetleri lekelemenin sonuçları konusunda uyardılar. Rolf Kahle öylesine bir inatla devam etti ki sonunda Aravena'nın tedbirini ve milletvekillerinin tereddütünü yendi. Kumandana bir ceza verdirip siyasi tutuklulara anayasaya uygun olarak muamele edilmesini, onların kamu önünde yargılanmalarını ve cezalarını hiçbir sivil otoritenin getiremeyeceği özel merkezlerde değil, hapishanelerde çekmelerini emreden bir yasanın çıkarılmasını sağladı. Sonuç olarak Eltukan Kalesi'nde bulunan 9 gerilla aynı korkunçluktaki Santa Maria Hapishanesi'ne nakledildi. Bu da olayı kapatmak ve skandalın büyümesini önlemek için yeterli oldu. Aynı hafta Elvira avluda birisini gezindiğini söyledi fakat onu aldırış etmedik. Mimi yine aşık olmuştu, ben de onu pek dinlemiyordum. Öykümün fırtınalı tutkularına kendimi kaptırmıştım. Yazı makinesinin bütün gün devam eden sesi günlük olaylarla ilgilenmeme izin vermiyordu. Elvira, "Bu evde bir hayalet var küçük kuşum," diye ısrar etti. "Nerede?" Evin arka duvarında görünüyor bir erkek ruhu. Tedbirli olmak iyi olur diyorum. Yarın hayaletlere karşı bir iksir alacağım. Ona içirecek misin? Hayır kızım, ne saçma düşünüyorsun? Evi yıkayacağım. Duvarları, yerleri, her tarafı bununla silmek gerekir. Çok iş. Sprey olarak satmıyorlar mı? Hayır, bu modernlikler ölü ruhlara sökmüyor. Ben hiçbir şey görmedim büyük anne. Ben gördüm. İnsan gibi giyiniyor ve San Martin'de Pores gibi esmer. Fakat insan değil. Onu görünce tüylerim diken diken oluyor küçük kuşum. Belki de yolunu arayan kaybolmuş bir ruhtur. Belki de tam ölmemiştir. Belki de büyük anne. Ne var ki zenci kapıyı çaldığında öğrendiğimiz gibi bu bir ruh değildi ve Elvira onu görünce korkudan yere serildi. Onu kumandan Rogelio göndermişti. Dikkati çekmemek için sormaya cesaret edemeden beni arıyordu. Beni hatırladın mı? Senyora'nın zamanında tanışmıştık. Ben Cumhuriyet Sokağı'ndaki meyhanede çalışıyordum. Seni ilk gördüğümde Sümüklü'nün tekiydin. Naranjo aracı kullanmadığı ve o günlerde hiç kimseye güvenilmediği için huzursuz bir durumda kentin dış mahallelerindeki bir benzin deposuna kadar onu izledim. Kumandan Rogelio beni bir lastik deposunda bekliyordu. Karanlığa alışmak, o kadar sevdiğim ve bana şimdi yabancı görünen bu adamı tanımak için birkaç dakika geçti. Birkaç haftadır görüşmemiştik ve ben onun yaşamımdaki değişiklikleri anlatma fırsatı bulamamıştım. Gaz bidonları ve yağ kutuları arasında öpüştükten sonra Huberto benden fabrikanın planını istedi. Adamlarına giydirmek için üniforma çalmayı düşünüyordu. Santa Maria hapishanesine girip arkadaşlarını kurtarmak, hükümete öldürücü bir darbe vurmak ve orduyu unutulmaz bir şekilde aşağılamak istiyordu. Onunla işbirliği yapamayacağımı, işimi bıraktığımı, artık binaya girmeme izin verilmediğini söylediğimde planları suya düştü. Ona Albay Tolomeo Rodriguez'le bir restoranda akşam yemeği yediğimi anlatmak gafletinde bulundum. Çok sinirlendiğini fark ettim. Çok iyi tanıdığım alaycı bir gülüşle bana sorular sormaya başladı. Pazar günü hayvanat bahçesinde buluşmaya karar verdik. O gece Mimi, kendisini aynı zamanda iki yerde görüp tanrısal bir varlık olduğuna iyice inanan Elvira ile kendi televizyon dizisini izledikten sonra her zaman yaptığı gibi iyi geceler dilemek için odama girdi. Beni kağıda bir şeyler çizerken yakaladı. Neler olduğunu bilmek istedi. Projeyi öğrenince, belanı arıyorsun diye haykırdı. Mimi, yapmak zorundayım. Ülkede olanları görmezlikten gelmeye devam edemeyiz. Evet, edebiliriz. Şimdiye kadar böyle yaptık ve bu sayede şimdi iyiyiz. Ayrıca burada hiçbir şey kimsenin umrunda değil. Senin gerillalarının kazanma şansı hiç yok. Nasıl başladığımızı düşün Eva. Ben bir erkek vücuduyla kadın olarak doğma şanssızlığına uğradım. Beni ibne diye kovaladılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler, hapishaneye girdim. Şimdi bak nereye geldim. Hepsi kendi çabamla. Ya sen? Tek yaptığın çalışmak, çalışmak. Üstelik bir piçsin, kanın rengarenk, ailen yok, kimse seni eğitmedi. Tek bir aşı bile yapmadı. Bir tek vitamin bile vermedi. Ama yine de başardık. Her şeyi kaybetmek mi istiyorsun? Bir yerde hepsi doğruydu. Yaşamımızda bazı hesapları düzeltebilmiştik. Öylesine yoksulduk ki, paranın değerini bilmiyorduk. Elimizden kum gibi akıp gidiyordu. Fakat artık biraz lüks içinde yaşayacak kadar kazanabiliyorduk. Kendimizi zengin sayıyorduk. Ben senaryom için avans almıştım. Bana olağanüstü bir rakam olarak görünüyor ve cebimde ağırlık yapıyordu. Mimi ise kendini yaşamının en iyi devresinde sayıyordu. Çok renkli hapların sayesinde mükemmel bir denge sağlamıştı ve kendini vücuduyla o kadar rahat hissediyordu ki onunla doğmuş gibiydi. Eski utangaçlığından eser kalmamıştı. Hatta eskiden kendisini huzursuz eden şeylerle bile alay edebiliyordu. Televizyon dizisindeki Alejandra rolünde başka 18. yüzyılın bir travestisi ve gizli ajan olan, yaşamını kadın kılığında Fransa krallarına hizmet ederek geçiren ve ancak 82 yaşında öldüğünde gerçek cinsiyeti anlaşılan Eon Şövalyesi rolünün provasını yapıyordu. O rolü oynamak için tüm koşullara sahipti ve ülkenin en ünlü dramaturgu bir komediyi özellikle onun için yazmıştı. Onu en fazla mutlu eden olay ise yıldızların kendisine gösterdiği, olgunluk yıllarında yanında olacak erkeği sonunda bulmuş olmasıydı. Aravena ile çıktığından beri ilk gençliğinin hayalleri yeniden canlanmıştı. Hiç böyle bir ilişkisi olmamıştı. Adam kendisinden hiçbir şey istemiyor, onu armağanlara, övgülere boğuyor, onu herkesin hayranlıkla izlediği yerlere götürüyor, ona bir sanat koleksiyoncusu gibi özen gösteriyordu. Eva, ilk kez her şey yolunda gidiyor, ne olur başımızı belaya sokma, diye yalvardı. Fakat ben Huberto Naranjo'nun ağzından defalarca dinlediğim gerekçeleri saydım. Doğduğumuz günden beri bizi bağlayan zincirleri kırma pahasına ikimizin de her kırıntı için mücadele etmesi gereken iki kişi olduğumuzu, henüz büyük hapishane duvarlarının durduğunu ve kişisel koşulları düzeltmenin değil, tüm toplumun değiştirilmesinin söz konusu olduğunu söyledim. Mimi konuşmamı sonuna kadar dinledi ve konuştuğunda erkek sesini kullandı. Bunu kıvırcık saçları ve pembe sabahlığıyla tam bir tezat oluşturacak şekilde yaptı. Tüm bu söylediklerin sadakatin ta kendisi senin. Naranjo'nun deyimiyle zafere uğraşacağını düşünerek bile onun da güç sahibi tüm erkekler gibi hükmetme hırsıyla hareket edeceğine inanıyorum. Doğru değil, o farklı biri, kendini değil halkı düşünüyor. Bu şimdilik böyle çünkü bedava. Ormana girmiş bir kaçak. Onu asıl iktidara geçince görmek gerek. Bak Eva, Naranjo gibi erkekler kesin değişiklikler getiremezler. Yalnızca kuralları değiştirirler. Ama hep aynı şekilde hareket ederler. Bildikleri yalnızca otorite, rekabet, hırs ve baskıdır. Hep aynı şeyler. Eğer o yapamazsa kim yapacak o halde? Ben ve sen örneğin. Dünyanın ruhunu değiştirmek gerek. Fakat buna daha çok var. Ve senin kararlı olduğunu gördüğüm için seni yalnız bırakmayacağım. Hayvanat bahçesine seninle geleceğim. Bu salağa gereken üniforma fabrikasının değil, Santa Maria hapishanesinin planı. Kumandan Rogelio onu son kez gördüğünde ismi Melecio'ydu ve normal bir erkek yapısındaydı. Bir lisan akademisinde İtalyanca öğretmenliği yapıyordu. Mimi sık sık televizyon ve dergilerde görünmesine karşın onu tanıyamazdı çünkü o başka bir dünyada tüm bu çarılıklardan uzak dağlarda yılanları tekmeleyerek, ateşli silahlar kullanarak yaşıyordu. Ben ona arkadaşımdan söz etmiştim ama o yine de maymunların kafesi yanında güzelliğiyle kendisini şaşırtan ve bu konudaki ön yargılarını alt üst eden kırmızılar giymiş bu kadını beklemiyordu. Hayır, bu kılık değiştirmiş bir homoseksüel olamazdı. Bu bir ejderhanın bile soluğunu kesecek muhteşem bir kadındı. Mimi'nin göze batmaması pek mümkün olmasa bile kalabalık içinde fark edilmemeye çalıştık. Çocuklar arasına karıştık ve pazar gezintisine çıkan herhangi bir aile gibi güvercinlere mısır attık. Kumandan Rogelio'nun bize teorilerini ilk açıklama çabasını Mimi olağanüstü durumlarda yararlandığı hazır cevaplığıyla frenledi. Konuştuklarını kendisine saklamasını, kendisinin benim kadar saf olmadığını, ondan en kısa zamanda kurtulmam ve kendisini bir kurşunla cehenneme göndermeleri umuduyla bu defalık kendisine yardım edeceğini, fakat sabrını taşırmamasını, ayrıca Küba fikirleriyle kafasını doldurmasına izin vermeyeceğini, cehenneme kadar yolu olduğunu, bu devrim olmadan da yeterince sorunları bulunduğunu, Marksizm ve bu sakallı devrimcilerin kendisini hiç ilgilendirmediğini, tek istediğinin barış içinde yaşamak olduğunu, bunu anlaması gerektiğini yoksa bunu başka şekilde anlatacağını söyledi. Sonra taş bir sıraya oturdu. Çek defterinin kapağına göz kalemiyle bir plan çizmeye koyuldu. Eltukan Kalesi'nden nakledilen 9 gerilla Santa Maria ceza hücrelerinde bulunuyordu. 7 ay önce tutuklanmışlar, daha dönme arzusu ve konuşmama kararından vazgeçmeden tüm sorgulara dayanmışlardı. Kongredeki tartışma onları gazetelerin birinci sayfasına geçirdi ve tüm kent afişleriyle donatan üniversite öğrencilerinin gözünde kahraman yaptı. Başkan, halkın belleğinin zayıflığına güvenerek, "Onlar hakkında tek bir şey daha duymak istemiyorum," emrini verdi. Kumandan Rogelio, adamlarının cesaretine güvenerek, "Yoldaşlara onu kurtaracağımızı söyleyin," dedi. Bu hapishaneden yalnızca yıllar önce bir Fransız mahkum kaçmıştı. Şişmiş ölü köpeklerin üzerine bir sal yerleştirerek onunla nehiri geçip denize ulaşmıştı. O günden beri başka hiç kimse bunu denememişti. Sıcaktan, açlıktan, vebadan ve her an maruz kaldıkları şiddetten bitkin durumdaki adi mahkumlar, değil ormanı geçecek, avluda yürüyecek güçten bile yoksundular. Özel tutukluların ise bunu başarma olanağı hiç yoktu. Demir kapıları açıp gardiyanları durdurmak, tüm binayı aşmak, duvarları atlamak, derin bir nehirde piranalar arasında yüzmek, ormana dalmak ve tüm bunları çıplak elle bitkin bir durumda yapmak gerekiyordu. Kumandan Rogelio bu büyük engellerin farkındaydı ama yine de onları kurtaracağı konusunda güvence verdi ve adamları sözünü tutacağından kuşkulanmadılar. Hele ceza hücresindeki 9 mahkum hiç. Huberto hiddeti geçtikten sonra Albay Tolomeo Rodriguez'i bir tuzağa çekmek için beni kullanmayı düşünmeye başlamıştı. Tamam ama ona zarar vermeyin dedim. Onu kaçıracağız, öldürmeyeceğiz. Arkadaşlarımızla değiştirmek için ona sanki küçük bir hanımmış gibi davranacağız. Bu adam seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Hiç, ama onu tedbirsiz yakalamanız çok güç. Hep silahlı geziyor ve koruyucuları var. Aptal da değil. Sanırım bir kadınla çıktığında da bu adamları yanına almıyordur. Onunla yatmamı mı istiyorsun? Hayır. Yalnızca sana söyleyeceğimiz yerde ona randevu vermeni ve onu oyalamanı istiyorum. Biz hemen geleceğiz. Temiz bir iş olacak, gürültüsüz, silahsız. Güvenini kazanmam gerek. Bu da ilk çıkışta olmaz. Zamana gereksinimim var. Huberto Naranjo, sanırım bu Rodriguez'den hoşlanıyorsun. Onunla yatmak istediğine yemin edebilirim diye alay etmeye çalıştı. Fakat sesi hiddetli çıktı. Yanıt vermedim çünkü Rodriguez'i baştan çıkarmanın çok ilginç bir şey olacağını düşünüyordum. Onu düşmanlarına teslim edebileceğimden de emin değildim veya belki de onu uyarmaya çalışırdım. Mimi'nin dediği gibi ben bu savaşa ideolojik açıdan hazırlanmış değildim. Farkına varmadan gülümsedim. Bu gizli gülümseme Huberto'nun planlarını değiştirdi ve ilk kez projeye dönmeye karar verdi. Mimi bunun bir intihar olacağını söyledi. Kontrol sistemini iyi biliyordu. Ziyaretçiler telsizle haber veriliyordu. Naranjo'nun adamlarının subay kılığına girmesi halinde resmi bir grup söz konusu olacağından müdürün kendisi askeri havaalanına karşılamaya gelecekti. Papa bile kimlik kontrolünden geçmeden oraya giremezdi. Kumandan Rogelio, o zaman arkadaşlar için içeri silah sokmamız gerekli, dedi. Mimi, senin kafan çalışmıyor galiba diye alay etti. Benim zamanımda bile bu çok zordu. Herkesi giriş ve çıkışta kontrol ediyorlardı. Şimdi ise olanaksız. Metalleri saptayan bir aletleri var. Yutsam bile buluyorlar. Önemi yok. Nasıl olursa olsun onları oradan çıkaracağım. Hayvanat bahçesindeki randevuyu izleyen günlerde ayrıntıları belirlemek için değişik yerlerde buluştuk. Ancak bunlar belirlendikçe projenin çılgınlığı daha açık biçimde ortaya çıkıyordu. Ama hiçbir şey onu vazgeçiremezdi. Tehlikeleri işaret ettiğimizde, zafer en atak olanındır diyordu. Ben fabrikanın planını çizdim, Mimi de hapishaneninkini. Gardiyanların hareketlerini hesapladı. Ayrıca günlük olayları öğrendik, rüzgarların yönü, ışık ve günün her saatindeki sıcaklığa kadar her şeyi inceledik. Bunlar hazırlanırken Huberto'nun heyecanı Mimi'ye de geçti. Amacını ve yalnızca mahkumların kurtarılmasının söz konusu olduğunu unuttu, her şeyi bir salon oyunu olarak görmeye başladı. Büyülenmiş bir halde planlar çiziyor, listeler yapıyor, stratejiler hayal ediyor, riskleri unutuyor ve her şeyin ulusal tarih boyunca olan birçok olay gibi sonunda gerçekleşmeyeceğini düşünüyordu. Ancak bu o denli gözüpeklik isteyen bir işti ki iyi bir sonucu hak ediyordu. Kumandan Rogelio en cesur ve deneyimliler arasından seçeceği 6 gerillayla Santa Maria yakınlarındaki Kızılderililerin yanında kamp kuracaktı. Kabile reisi onları nehirden ve jungle'dan geçirmeye söz vermişti. Ordu köylerine girip kulübelerini yaktığından, hayvanları öldürüp kızlarına tecavüz ettiğinden beri onlarla işbirliği yapmaya hazırdı. Hapishane mutfağında çalışan birkaç Kızılderili aracılığıyla mahkumlarla bağlantı kurulacaktı. Belirtilen günde tutuklular nöbetçilerin silahlarını alıp kumandan Rogelio'nun kendilerini beklediği avluya girecekler ve adamları onları kurtaracaktı. Mimi'nin kanıtladığı gibi bu sonuca varmak için fazla deneyim de gerekmiyordu. Planın en zayıf noktası tutukluların güvenlik hücrelerinden çıkabilmeyi nasıl başaracaklarıydı. Kumandan Rogelio eylem tarihi olarak gelecek salı gününü gösterdiğinde Mimi vizon tüyünden uzun kirpikleri arasından ona baktı ve ilk kez işin ciddiyetini anladı. Bu tür bir kararla kumar oynanamazdı. Hemen İstanbul kağıtlarını çıkardı, Rogelio'dan sol eliyle desteği kesmesini istedi, eski Mısır uygarlığının belirlediği bir düzene göre kağıtları dağıttı ve olağanüstü doğa güçlerinin mesajını okumaya başladı. Bu sırada Naranja böyle çılgın bir şeye güvenmesi için deli olması gerektiğini söyleyerek alayla gülüyordu. Mimi büyücüyü çevirdiğinde baş aşağı olduğunu gördü. "Salı olamaz, cumartesi," dedi. Naranjo bu olayla ilgili kararını belirterek "Benim dediğim gün olacak," dedi. "Burada cumartesiyi gösteriyor ve sen tarota meydan okuyacak durumda değilsin. Salı." "Cumartesi günleri nöbetçilerin olduğu Agua Santa'daki genelevlere giderler. Yarısı da televizyonda beyzbol izler." Bu fal çılgınlığı lehine nihai kanıttı. Seçenekleri tartışırken evrensel maddeyi anımsadım. Kumandan Rogelio ve Mimi gözlerini kağıtlardan kaldırdılar, şaşkın şaşkın bana baktılar. İşte böylece hiç yapmak istemediğim bir şeyi yapacak, çevremde bir sürü çıplak Kızılderili çocukla gençliğimin en iyi yıllarını geçirdiğim Arap'ın evinden biraz ötede bir yerli kulübesinde soğuk porselen hamuru hazırlayacaktım. Agua Santa'ya zencinin kullandığı çalıntı plakalı hurda bir arabayla gittim. Köy pek değişmemişti, ana yol biraz uzamıştı. Yine evler, çeşitli dükkanlar, televizyon antenleri görülüyordu. Ama cırcır böceklerinin gürültüsü, öğle vaktinin sıcağı ve yolun kenarından başlayan jungle'ın kabusu değişmemişti. İnatçı ve sabırlı halk sıcak havaya, yılların hırpalamasına dayanıyordu ve sık bir bitki örtüsüyle ülkenin geri kalan kısmından ayrılmış yaşıyorlardı. Aslında köye uğramamamız gerekiyordu. Hedefimiz Santa Maria yolundaki Kızılderili köyüydü ancak evlerin çatılarını, yağmurlu ıslanmış sokakları, kapıların eşiğinde hasır sandalyelerde oturan kadınları görünce önüne geçilmez bir güçle anılarım geri döndü. Zenciye uzaktan da olsa bir göz atmak üzere Doğu incisinin önünden geçmesi için yalvardım. Bu zaman içinde o kadar çok şey harap olmuş, o kadar çok kişi ölmüştü ki dükkanın bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş bir fosile dönmüş olacağını düşünüyordum. Bunun için onu bir serap gibi sapasağlam görünce şaşırdım. Cephesi yeni boyanmış, tabelası yeni yazılmıştı. Vitrininde tarım aletleri, yiyecekler, alüminyum tencereler ve sarı peruklu iki bebek vardı. Öylesine bir yenilik havası vardı ki kendimi tutamadım ve kapıdan bakmak için arabadan indim. İçerisi de bir tezgahla yenilenmişti ama buğday çuvalları, ucuz kumaş topları, karamele kavanozları öncelikilerin aynıydı. Riyat hala bir patiska bir guabera giymiş, ağzını mendille kapamış, kasanın yanında hesap çıkarıyordu. Anılarımdaki gibiydi. Sanki onun için tek bir dakika bile geçmemişti. Bir ilk aşk anısı gibi dokunulmazlığını korumuştu. Utanarak bir aşk gecesinin ödülünü istemek ve vaftiz annemin yedi düğümlü iple ölçtüğü bekaretimi sunmak için dizlerine oturduğum zamanki gibi 17 yaşımın şefkatiyle yaklaştım. Tek söyleyebildiğim, "İyi günler, aspiriniz var mı?" oldu. Riyat Halabi ne başını kaldırdı ne de hesap defterindeki hesabı bıraktı. Başıyla dükkanın öteki ucunu gösterdi ve tavşan dudağıyla peltek peltek, "Karımdan isteyin," dedi. Onun hep hayal ettiğim gibi İnes öğretmenle evlendiğini düşünerek arkamı döndüm. Fakat 14 yaşından fazla göstermeyen dudakları boyalı, sevimli, esmer bir kız gördüm. Bu adamın yıllar önce beni çok genç olduğum için reddettiğini, oysa şimdi karısının henüz çocuk olduğunu düşünerek aspirinleri aldım. Onun yanında kalsaydım kaderim nasıl olacaktı kim bilir. Ama bir şeyden emindim, o da beni yatakta çok mutlu edeceğiydi. Suç ortaklığı ve kıskançlık karışımı bir duyguyla kırmızı dudaklı kıza gülümsedim ve Riyat Halabi ile göz göze gelmeden onun iyi oluşuna sevinerek dışarı çıktım. O günden sonra onu tıpkı her zaman benim için olduğu gibi bir baba olarak anımsıyorum. Bu imaj ona tek gecelik aşığınkinden daha çok yakışıyor. Dışarıda zenci sabırsızlıkla homurdanıyordu. Aldığı emirlerin içinde böyle bir ziyaret yoktu. Bana, "Buradan hemen uzaklaşalım, kumandan herkesin seni tanıdığı bu berbat köyde bizi kimsenin görmemesini söyledi," diye söylendi. "Burası berbat bir köy değil. İsminin neden Agua Santa olduğunu biliyor musun? Çünkü burada günahlardan arındıran bir kaynak var." "Benimle dalga geçme." "Gerçekten. Eğer bu suda yıkanacak olursan suçluluk duymazsın." "Lütfen Eva, hemen arabaya bin ve buradan uzaklaşalım." "Bu kadar çabuk değil, yapacak bir işim daha var. Fakat geceyi beklemeliyiz, daha güvenli olur." Zenci beni yolda bırakma tehdidiyle bir şey kazanamadı. Çünkü kafama bir şey koyduğumda ender olarak fikir değiştiririm. Ayrıca mahkumları kurtarmak için bana gereksinimleri vardı. Bu yüzden pes etmenin ötesinde güneş batar batmaz bir de çukur kazmak zorunda kaldı. Onu evlerin arkasında yeşillikle kaplı bir alana götürdüm ve bir noktayı işaret ettim. Ona şimdi topraktan bir şey çıkaracağını söyledim. İtaat etti. Çünkü eğer sıcak beynini sulandırmadıysa, bunun planın bir parçası olduğunu düşünüyordu. Çok yorulmasına gerek kalmadı. Kirli toprak nemli ve yumuşaktı. Yarım metre derinlikte küfle kaplı naylona sarılı bir paket bulduk. Bluzumun ucuyla temizledim ve açmadan heybeme koydum. Zenci, "içinde ne var?" diye bilmek istedi. "Bir drahoma," dedim. Kızılderililer bizi ormanın yoğun karanlığı içindeki tek ışık kaynağı olarak bir ateşin yandığı açıklıkta karşıladılar. Dal ve yapraklardan örülmüş çatı ortak bir damaltı oluşturuyordu ve bunun altında farklı büyüklükte hamaklar vardı. Büyükler, komşu köylerle ilişkileri sonucu edindikleri bir alışkanlıkla üzerlerine az çok bir şeyler giymişlerdi fakat çocuklar çıplak dolaşıyorlardı. Çünkü sürekli nemli kumaşlarda parazitler daha kolay ürüyor ve bazı hastalıklara yol açan soluk bir mantar tabakası oluşturuyorlardı. Genç kızlar kulaklarına tüy ve çiçek takmışlardı. Kadının biri göğsüyle oğlunu, diğeriyle de köpeğini emziriyordu. Her birinde kendimi, hayalimi arayarak o yüzleri inceledim. Fakat yalnızca tüm o sorulara sırt çevirmiş insanlara özgü o sakin ifadeyi buldum. Şefleri iki adım ilerledi, hafif bir baş işaretiyle bizi selamladı. Dimdik yürüyordu. Gözleri kocaman ve birbirinden ayrıktı. Dudakları etli, saçı yuvarlak bir kask gibi kesilmişti. Başının arkasında sayısız çarpışma izlerini taşıyan tıraş edilmiş bir bölge vardı. Onu hemen tanıdım. Her cumartesi sadaka istemek için kafileyi Agua Santa'ya getiren ve beni bir sabah Süleyman'ın cesedi yanında bulan, felaket haberini Riyat Halabi'ye ulaştıran ve beni serbest bıraktıklarında kumandanın karşısına dikilip bir uyarı davulu gibi yeri tekmeleyen adamdı. İsmini öğrenmek istiyordum ama zenci bu sorunun kalabalık olacağını söyledi. Kızılderililer için isim söyleme güreye dokunmaktı. Bir yabancıyı isimle çağırmayı ya da kendilerinin adlarıyla çağrılmalarına izin vermeyi saygısızlık kabul ediyorlardı. En iyisi takdim edilmekten vazgeçmekti. Çünkü yanlış yorumlanabilirdi. Şef hiçbir heyecan belirtisi göstermeden bana baktı. Fakat onun da beni tanıdığından emindim. Sonra yolu göstermek için bir işaret yaptı ve bizi penceresiz, pis paçavra gibi kokan, iki tabure, bir hamak, bir gaz lambasından başka bir eşyası bulunmayan bir kulübeye götürdü. Zenci de yandaki kulübeye yerleştirildi. Talimatlar grubun geri kalanını beklemeyi gerektiriyordu. Bunlar cuma gecesinden önce bize ulaşacaklardı. Huberto Naranjo'yu sordum çünkü bu birkaç günü beraber geçireceğimizi sanıyordum. Fakat hiç kimse onunla ilgili bir şey söyleyemedi. Elbisemi çıkarmadan kendimi hamağa attım. Ormanın bitmek tükenmek bilmeyen gürültüsünden, rutubetten, sivrisinekler ve karıncalardan, yılan ve zehirli örümceklerin ağlardan geçeceğinden ya da palmiye tavanda yuva yapanların üstüme düşeceğinden korktuğundan tedirgindim. Uyuyamadım. Beni buraya getiren nedenler üzerinde kendime sorular sorarak ve hiçbir sonuca ulaşamadan saatler geçirdim. Çünkü Huberto'ya olan duygularım bana yeterli bir neden olarak görünmüyordu. Yalnızca onunla kaçamak buluşmalarımız için yaşadığım, ateşin çevresinde pervane gibi döndüğüm, o zamanların çok uzakta kaldığını hissediyordum. Sanırım bir zamanlar hiçbir şey istemeden sevdiğim bu adama yeniden yaklaşmayı başarabilmek için bu serüvene katılmayı kabul etmiştim. Oysa o gece is ve köpek kokan, tahta kurularıyla dolu o hamakta yalnızdım. Bunu politik inançlar için de yapmıyordum. Çünkü bu ütopik devrimin gerekçelerini benimsemiş olmama ve bu bir avuç gerillanın ümitsiz cesareti karşısında duygulanmama karşın onların çoktan yenilmiş olduğunu hissediyordum. Uzun süredir beni izleyen bu kötümser ön sezinin Huberto Naranjo ile birlikte olduğumda iyice açıklık kazanan o belirsiz huzursuzluğun önüne geçemiyordum. Bakışlarındaki tutkuya karşın ben onun çevresindeki felaket çemberinin giderek daraldığını açıkça görebiliyordum. Mimi'yi etkilemek için onun konuşmalarını tekrarlıyor fakat gerçekte gerilla hareketinin bu ülkede olanaksız bir tasarı olduğuna inanıyordum. Bu adamların ve düşlerinin sonunu düşünmek bile istemiyordum. Kızılderili kulübesindeki o uykusuz gecede kendimi çok üzgün hissetmekteydim. Hava soğudu, üşüdüm. O zaman hamaktan kalktım ve geceyi geçirmek için ateşin yanına kıvrıldım. Yaprakların arasından hafif bir ışık süzülüyordu. Her zamanki gibi ayın beni sakinleştirdiğini fark ettim. Sabah güneş doğarken Kızılderililerin ortak çatıları altında gülerek, konuşarak uyandıklarını duydum. Kadınlardan bazıları su getirmeye gittiler, çocukları da kuşların ve ormandaki hayvanların seslerini taklit ederek peşlerinden koşuyorlardı. Sabahın gelişiyle köyü daha iyi görebildim. Köy ormanın soluğu önünde eğilmiş çevresi içinde kabilenin yegane malı olan birkaç muz, mısır ve yuka bitkisinin yetiştiği bir parça toprakla çevrili, kil rengi birkaç kulübeden ibaretti. Sömürgecilik tarihinin başından beri hep yoksul olan bu Kızılderililer, geleneklerini, dillerini ve tanrılarını yitirmeden tüm baskılara göğüs germişlerdi. Bir zamanların gururlu avcılarından geriye yalnızca yoksul dilenciler kalmıştı. Ancak yüzyıllardır çekilen acılar ne yitik cennetin anısını ne de ona yeniden kavuşacaklarını vaat eden efsanelere olan inançlarını silebilmişti. Hala sık sık gülümsüyorlardı. Birkaç tavukları, iki domuzları, üç kanoları, balıkçılık gereçleri ve olağanüstü bir çabayla jungle'dan kopardıkları bu küçücük plantasyonları vardı. Günlerini odun ve yiyecek arayarak, hamak ve sepet örerek, yol kenarında turistlere satmak için oklar hazırlayarak geçiriyorlardı. Bazen birisi ava çıkıyor ve şansı varsa birkaç kuş ya da küçük bir panterle geri dönüyordu. Bunu arkadaşları arasında paylaştırıyordu. Fakat kendisi avının ruhunu gücendirmemek için yemiyordu. 20. ayrımın sonu, sayfa 221.